Podcast dinle.
Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hep beraber güzel bir seriye başlıyoruz. Yeni bir seriyle hep karşınızdayız. Yeni serimiz herkes için hukuk serisi. Bu seride avukat konuklarımla birlikte güzel güzel değişik değişik günlük hayatta işimize yarayacak konularda bize pratik bilgiler verilecek. Hoş geldiniz Emrah Bey.
Merhabalar, hoş bulduk Büşra Hanım.
Tamam, o halde yavaştan başlayalım. Şimdi nereden başlayalım? Hak nedir?
Hak nedir?
ya da menfaat mi demeliyim?
Evet, aslında evet. Menfaat enteresan bir kavram. Biraz menfaat kavramıyla ilgili de konuşmak bence burada çok uygun. Çünkü yargılama devam ederken vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın olaya bakış tarzı bazen hakkı bazen menfaati öngörebiliyor. Şöyle düşünün mesela. O an çok paraya ihtiyacınız vardır. Aslında hak ettiğiniz 10 milyardır ama paraya ihtiyacınız olduğu için 3 milyara kabul edebilirsiniz. İşte menfaat 3 milyardır ama hak 10 milyardır. Yani şunu demeye çalışıyorum. Haklı menfaat arasında böyle bir net bir dengesizlik var. Aslında hukuk hak kavramının yanına yaklaşan ve bunu bir düzlem olarak tüm toplumsal tabakaya yaymakla mükellef olan yapıdır, yapı olması gereklidir diye düşünüyorum.
Hukuk fakültesinde hukuk başlangıcı dersiydi sanırım. Yasemin Işıktaç'ın bir tanımı vardı. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal yaşama biçimidir mi diyordu. Öyle çok güzel bir tanımı vardı. Kendisinin tanımıymış bu. Atıf yaparak kullanmak istedim. Böyle hukuk da böyle hak ve menfaat kavramlarının belki işte bir arada dengeli kullanılmasını sağlayan bir şey bizim için bir platform oluyor. Peki o zaman hak arama metotları üzerine mi konuşsak birazcık? Yavaştan yavaştan giriş mi yapsak? Yoksa gerçi sonradan da meslekten bahsederiz birazcık daha. Çünkü hak ararken bir yol arkadaşlığı gibi malum şey de oluyor. Mesleğimizde buna göre bir meslek.
Şimdi metotlarınız o kadar farklı ki artık yeni gelinen dönem aralığı itibariyle baktığınızda hem alternatif çözüm yolları hem bağımsız idari otoriteler hem idari teşkilatlanmaların içindeki birçok yöntem olarak aslında hak arama yöntemleri çok motiflendi ve sadece olay bir yargı teşkilatının içerisinde var olan yöntemler olmaktan çıktı. Bambaşka kendisine yöntemler de yarattı. O yüzden bu metotları çeşitlendiren şey birazcık da aslında teknolojik de. Ben burayı çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten yurttaşlarımızın adalete erişim hakları belki de anayasanın ilk üç maddesinde de korunur hale getirilmesi gereken bir yer haline dönmeli. Çünkü işte bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri haline gelen bir adalet motifinden bahsediyoruz. Şimdi bu metot dediğimiz şey, tabii şöyle mi soruyoruz aslında bu soruyu? Yani bilmek için, anlamak için soruyorum. Hani yöntem olarak mı, hani bir başvuru usulü olarak mı, yoksa hani bir şablon olarak mı?
Şablon olarak alıp usule döndürsek ne dersiniz? Öyle hoş olabilir gibi geldi.
Ben yanlış başlamışım, tamam. O zaman şablon olarak şöyle diyebilirim. Yani hani basit bir şekliyle dinleyen insanlara şunu söyleyebilirim. Özel hukuk ve kamu hukuku olarak bir ikili ayrım vardır. Roma'dan beri, Roma döneminden beri bu böyledir ve bunun bir makuliyeti vardır. Devletle vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları kamu hukuku, vatandaşla vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları ise özel hukuk yürütür gibi bir kurgu o günlerden bugüne kadar gelmiştir. Bunun dışında tabii ki idari yargı, anayasa yargısı, yok işte az önce en başta konuşurken söylediğim başka başka motifler, bunlar eklenmiştir. Ama ruhu budur. Şimdi ama ben birazcık burada hani sizinle bu işi kurgularken vatandaşa nasıl bir yöntem bir koyarız diye kurguladığımız için
evet.
Hani dava, evet dava bir yöntem. Çok etkili bir yöntem, kesin bir yöntem. Ama onun dışında da birçok yöntem var. Acaba neler olabilir diye üzerinden kurguladığımız için onları teker teker konuşacağımız bir yayın olacak.
Nitekim o yüzden konu başlığımız da pratik hukuk zaten. Belki de bu yollar dava yoluna göre daha pratik olacak da izleyicilerimiz için güzel de olabilir. Bakalım bir şekilde o zaman başlayalım. Doğru diyorsunuz. O şekilde o yollardan da bahsetmek lazım. Çünkü çok fazla alternatif var ve insan başına gelince bir afallıyor. Neye uğradım, ne yapacağım gibi yapıyor. Tabii ki böyle bir aşamada mutlaka tanıdığınız, güvendiğiniz bir avukata danışmanızı öneriyoruz. Burada biz size sadece hangi yol nedir? Burada nelerle karşılaşacaksınız gibi detaylardan bahsedeceğiz. Nasıl bir durumda, niye buraya düştünüz ya da nasıl başvuru yapabilirsiniz? Ya buna benzer basit bir vatandaş olarak bilmeniz gereken kısımları paylaşacağız. Evet, bir başlayalım bakalım nasıl bir metotlardan başlayalım? Mesela hangisinden başlayalım Emrah Bey?
Şöyle, mesela ben en başında şunu koymak istiyorum. Çünkü gerçekten e-devlet gibi bir hizmet var artık. Bir de
Doğru.
COVID koşullarını düşündüğümüzde vatandaşlar açısından bu başvuruları yapabilmek daha hızlı ve seri olabilmeli. Neden? Çünkü işte evinizden düşünün, işte mesai saati bitti, evinize geldiniz. Bu başvuruları yapabilecek bir duruma sahipsiniz. Şunu özellikle söylüyorum. Ne yapılıyorsa, nasıl yapılıyor ise avukatla yapılması gerekir. Bunu kiminle, nasıl, ben buna tabii ki bunu bir şey diyebilmemiz mümkün değil. Ama avukatla olan hukuki başvurular sizi güvence altına alacak başvurulardır. Ben bunu öncelikli olarak bir bilgi olarak söylüyorum. Bundan sonra tekrar ve tekrar bunu tekrarlamak istemiyorum. Bu bizim öncelikli verimizdir. Ama ben şunun üzerinden artık mahkeme dışı ama mahkemeye benzer sonuç almanıza odaklı ve bu konuda çözüm üretebilecek çeşitli yollarınız var artık. Ve bunlar bilinmiyor maalesef. Ve bilinmediği için de vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bunda hak mahrumiyetlerine maruz kalabiliyor. Ve dediğim gibi evinizde akşam mesai saatinden sonra gayet başvurabileceğiniz çeşitli yollar da var. Birazcık öyle bir eğitim yapmak istedik. İşte o eğitimin de aslında en kritik noktası şu an aşağıda geçen o aslında e-imza, e-devlet yeri. Neden? Çünkü bir e-imzaya ya da bir mobil imzaya ihtiyacınız var. Böylelikle bu başvuruları yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz yoksa ıslak imzayla bir idari teşkilatlanmanın ilgili yerine gidip gelen evrak kısmından evrağa geçirmek zorundasınız. Bu sizler açısından bu COVID koşullarında çok zor olabilir. Artık teknoloji çağında bu sizin açınızdan dinleyen insanlar için söylüyorum vakit kaybı olabilir. Bu vakit kaybını ortadan kaldırabilmek için bu e-imzayı ya da mobil imzayı ilgili operatörlerden, e-imzayla ilgili şirketlerden ki çok opsiyonu var artık insanların. TÜBİTAK, Noterler Birliği, birçok böyle kurumsal yapı bu e-imzayı şu an satıyorlar. Islak imza ile aynı hukuki sonucu doğuran bir kanun olarak altyapısı var. Ve böylelikle e-Devlet'te veya ilgili yerlerde ilgili kurumların başvurularını kullanabiliyorlar. O yüzden burası belirleyici. O yüzden burayı önemli görüyorum Büşra Hanım. Çünkü bunu elde etmeleri durumunda bugünkü bu konuşmanın da öz noktasını oluşturmuş olacağız. Çünkü rahatlıkla başvurabiliyor olacaklar. Tüketici Hakem Heyeti'nden Kişisel Veri Koruma Kurulu'na, Kişisel Veri'den işte Rekabet Kurulu'na, Rekabet Kurulu'ndan Reklam Kurulu'na, hasta hakları, sağlık, işte hastanede yaşadığı bir sorun var ve hasta hakları ile ilgili yapacağı bir başvuruya kadar tüm bu başvurularda bu e-imzaya, mobil imzaya sahip oluyor olmaları onların kişisel yaşantılarında çok ciddi bir zaman yönetimini ve zaman yönetimsel olarak da hayatlarını devam ettirirken daha rahat hareket etmelerine sağlayabilecek bir şey. Bir de başvurunun notu var ya, elinizde bir şey var yani kayıt var. Çok kıymetli diyor ve susuyorum sonra kesmeye.
Olur mu öyle şey? Susmayın tabii. Sizi daha çok konuşturacağız. Merak etmeyin. Arkadaşım birisi şöyle bir yorum yapmış. Avukata danışmamak danışmaktan daha pahalıdır diye. Gerçekten haklı. Danışmadığınızda yaşayacağınız zarar, danışarak yaşayacağınız zarar olduğunu düşüneceğiniz ödemeden çok daha fazla olacak. Emrah Bey ile sanırım konuşurken de telefonda bunu şey yapmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, buna benzer. Yani ciddi hak kayıplarına sebep olabilir, doğru. Bir avukata danışmanızı sık sık önereceğiz biz bu yayın serisinde. Ben e-imza hakkında şunu demek bir şey eklemek istiyorum. Bizim bildiğim kadarıyla yurt dışından da çok fazla takipçimiz var. Ve mesela Türkiye ile ilgili birçok işlem yapmaları gerekiyor. Devlet kurumlarında başvuru yapmaları gerekiyor. Dilekçe, bir şeye, bir yere vereceğiniz çok basit bir dilekçe mesela. Bir dilekçe yazıp bir yere vermeniz gerekiyor. Bunu elektronik imzayla kendi evinizdeki masaüstü bilgisayarınızdan, masaüstü olması şart fark etmez, bilgisayarınızdan flash disk gibi bir şey gelecek size. Bir elektronik imza dediğimiz şey bir flash diske benziyor. Onu bilgisayara takmak suretiyle uygun uygulamaları kullanarak bir dilekçe yazıyorsunuz ve normal elinizle imza atmışsınız gibi bir etki uyandırıyor. Bundan dolayı Emrah Bey bu konuyu çok vurguladı. Çünkü E-Devlet diye çok güzel bir sistemimiz var. Gerçekten sanırım dünya çapında iyi bir şey. Yani hani pek çok devlet kurumunun pek çok işlemine ulaşabilmemizi sağladığı için iyi bir şeymiş yani. Öyle olduğunu söylüyorlar. Madem ulaşabiliyoruz, oradan işlem yapabilmek, hani mesela şey oluyor. Açıp bakıyorlar, benim bir şeyim varmış falan gibi geliyorlar. Mesela ne olduğunu anlayabilmek için serimizin devamını da izleyin. Ama onun dışında oradan kendiniz işlem yapabilmek için de bir e-imzanız olması öncelikli olarak çok işinize yarayacaktır. Yurt içinden, yurt dışından, işte istediğiniz yerden, internete girebileceğiniz herhangi bir yerden, hatta belki de uzaydan, astronot olup giderseniz oradan bile bağlandığınız takdirde e-imzanızla güzelce bir dilekçeyi götürüp Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verebilirsiniz yani. Bu çok sizin için çok kolaylaştırıcı bir şey olacaktır. O yüzden şimdi e-imzayı kullanarak nelere başvuru yapılır? Mesela hangi yollar var? Neler başımıza gelebilir? Onlara da devam edelim istiyorum Emrah Bey. Ne dersiniz? Şimdi nereden devam? Alternatif yollarım.
Sadece çok kısaca bir şey. Aslında bakarsanız işte teknolojinin adalete erişim hakkının net bir tezahürü bu UYAP dediğimiz ve E-Devlet dediğimiz sistem. O yüzden de bunun ne kadar nitelikli olması sizin o kadar da bu konuda iştahlandıran ve başvurmanıza bir sonuç alabileceğinizi düşünmenize sebebiyet veren bir sürece dönüşüyor. Haliyle ben bunun da gelecek bilimde diyen siz bu kıymetli insanlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Botoks, saç ekimi, cilt geldirme işlemleri yapan bir güzellik salonu var. Bir vatandaşımız, yurttaşımız buraya gidip bu hizmetten yararlanmak istiyor. Tabii reklamlar yapılmış, şöyle olacaksın, muhtemelen de herhalde çok yakışıklı bireyleri, güzel bireyleri oraya reklamda koyup onların etkilenmesini sağlayıp böyle sonuçlar alıyoruz diyerekten insanın iradesini etkileyecek sonuçlar yaratarak kendisine başvurunun yapılıp böyle bir sözleşmesel bağın kurulmasına sebebiyet veriyor. Reklam kurulu ceza veriyor bu yapıya. Diyor ki bunu böyle yapamazsın. Neden ama böyle? Çünkü öyle bir taahhüt sonucu vermiş ki ben bunu böyle yapacağım gibi vermiş.
Yani
Hani
Brad Pitt fotoğrafı koymaları gibi bir şey mi mesela?
tam öyle değil de hani bir tane Aysun Kayıcı'nın bir şeyi vardı. Bir reklam filmi vardı.
Coca-Cola
Evet, sonra sonuç böyle olmuyor diyerekten şikayet eden bir
reklamını.
taş vardı. Hani biraz onun gibi diye düşünüyorum. Yani reklam aldatmaya yönelik bir reklam. Reklam onun istediği sonucu elde etmesini sağlamayacak bir reklam. Haliyle buradan dolayı şikayet eden bir vatandaşın şikayetini ilgili kurum kabul etmiş. Onlarca başvurular var. Gerçekten fecaat. Reklam kurulu büyük işler yapıyor, cezalar veriyor. Evet, para cezaları verebiliyor, internet sitesini durdurabiliyor. Bunlar, bu arada bahsettiğim şeyler küçük küçük, ufak ufak şeyler. Yani ama insanlar bunların farkında değil. Yani ben bir tane işte bir reklam gördüm, buna kanarak gittim bir şey aldım. Ama bunun sonucunda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte reklam kuruluna şikayet edebilirsiniz. Instagram dahi olsa linkini alıp bu ilgili kuruma şikayet edebilmeniz, tekrar ediyorum, sadece alabilecek sizden hayatınızdan alabilecek tek süre 10-15 dakika aralığında.
Bir de tabii e-imza gerekiyor sanırım elektronik başvuru için. Onu
O
baştan söyledik. Onu
evet,
alın.
o veriyi Hatta yani bunun avukatla yapılıyor olması da ikinci veri ama tekrar diyorum önemli. Yani ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Yani şöyle düşünün arkadaşlar, başvuru yaparken bir dilekçe yazmanız gerekiyor ve bu dilekçede derdinizi güzel anlatabilmek için bir profesyonelden yardım almanız muhteşem olur. Çünkü avukat sizin hangi kanundaki, hangi maddeden dolayı bu başvuruyu yaptığınızı çok güzel bir şekilde örneklendirip açık, yani işi bu olduğu için bunu çok güzel yapacaktır. Bu yüzden böyle başvurularınızı bir avukat eşliğinde yapmanızı öneriyoruz. Ancak tek başınıza da yapabilirsiniz. Sıradaki şeyimize geçelim mi Emrah Bey? Hangisine devam edelim?
Hakim heyeti diyebiliriz. Hakim
Olur.
heyeti. Hakim heyeti bence artık
Herkesin
vatandaşların
bildiği.
bildiği bir hale döndü. İşte bankaların bu özellikle aidat kesintileriyle işte hep hesap işletim ücreti dediğimiz başka bankaların başka isimle yaptığı kesintilerden dolayı artık neredeyse tüm ülkenin yararlandığı bir hizmete dönmüş haldeydi. Lakin hakim heyeti kararlarına da artık internetten başvuru yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden bunu dinliyorum lütfen.
Sanırım bir sistem vardı. Ben de geçenlerde bir ufak bir tüketici sorunum için başvuru yapmam gerektiğini de araştırırken kaymakamlığa gitmemiz gerekiyordu sanırım. Büyükşehir belediyelerinde farklı bir yerdeydi. Çankaya'da bayağı bir yerlere gittim, buldum, bir form aldım. Formla başvuru yapılıyormuş. Çok da güzel. Ancak sonrasında yaptığım araştırmada elektronik yolunu da gördüm. TÜBİS mi? Öyle bir sistemden
Evet.
bahsettiler.
Ticaret Bakanlığı kendisi kendi bünyesinde bir sistem yarattı. Doğru söylüyorsunuz. Yani tam bir e-devlet UYAP sistemi gibi durmuyor. Benzerlikler taşıyor ama dediğiniz gibi farklı bir altyapı ama sonuç olarak internetten de başvurulabildiği için çok ama çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir zaman yönetimi sağladığını düşünüyorum insanlara. Hakim heyeti çok kıymetli işlere imza atmıştır. Evet, yani bazı sorunlar tabii ki olabiliyor yargılama faaliyeti içerisinde ama bunları bir kenara bırakırız. Çok ciddi bir emek olduğunu varsayıyoruz burada. O yüzden de hani insanlar bazen ya işte mesai saatleri içerisinde insanlar çalışıyorlar, çocukları var, işte ailesel diğer anne babaları yani hani tüm bu hayatın kendi karmaşası içerisinde bir de şimdi Covid çıktı. İşte saat 4'te mi gireceğim, 5'te mi gireceğim, yok işte hafta sonu kapalı mı bilmem ne. Bir de böyle bir hengamenin içerisinde yaşıyor
Maalesef.
iki. İnsanların kendilerini bu evde kapama sürecinde haklarını koruyabilmeleri açısından çok ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir hizmet. O yüzden de kullanılması gerektiğini de düşünüyorum. Hani bilsinler. Yani hakim heyetine başvurmam için işte ilgili kaymakamlığa gideceğim, bir yazılı bir başvuru vereceğim bilmem ne gibi bir durum söz konusu değil. İnternetten gayet çatır çatır ilgili aldığınız ürünün faturasını, ilgili aldığınız ürünün fotoğraflarını çekip, ekleyip gönderebildiğiniz bir yer haline gelmiş durumda. Hani ben bunu içerik olarak değil, böyle bir yöntem varmışçasına anlatmak istediğim için koydum. Çünkü tüketici hakim heyeti tüm tüketici kanununu neredeyse ilgilendiren bir yer. Orası yaratıcılığın önemli bir durağı. Haliyle hem maalesef hem iyi ki avukata ihtiyacınız var.
Evet, avukata ihtiyacımız var. Burada da avukatlardan lütfen hizmet alın. Peki reklam kurulunu da birazcık bize anlatır mısın? Gerçi reklam kurumunu konuştuk az önce, reklamlar konusunda şey yapıyordu. Evet. Peki nereden devam edelim? Kişisel
Nerede?
verileri koruma
Evet.
kurumundan mı? CİMER?
Yani bence artık son dönemin çok muazzam bir noktası. Yani hani insanların kafasında tam bir yere de konulabilmiş de değil. Uygulamada da sorunlar var çünkü sürekli erteleniyor. Yani kişisel veriyle ilgili kanunun ilgili yükümlülüklerini getiren halleri aslında buna biraz Covid sebebiyet verdi. Covid'den dolayı sürekli bir 6 ay, 6 ay, 6 ay erteleniyor. Ama tabii uygulanan yerleri var. Artık dijital bir çağdayız. Dijital çağın gereklilikleri bambaşka bir hale geldi. Yani çok böyle sosyolojik bir tespit yapmayacağım ama artık verilerimiz çalınıyor.
Evet.
Yani işte sizinle herhangi bir şekilde arkadaşınız arasındaki bir telefon görüşmesi sırasında bir şirketin adını, bir ürünün adını söylediğinizde ve akabine telefon görüşmesinizi kapattıktan sonra sosyal medya gezintiniz sırasında ilgili ürünün reklamlarını görebilecek hale gelmiş durumdayız. O yüzden kişisel veriler artık geleceğin en büyük savaş alanı haline dönmüş durumda.
Gerçekten tanıklık ne kadar önemli. Hani bize birazcık bundan da bahsedelim istiyorum takipçilerimize.
Yani tanıklık tabii ki takdiri bir delil. Yani hakim tanık delilini dikkate almak zorunda değil. Tanığın söylediği bir şey davayı derinden etkileyebilecek bir delil değil. Ama diğer delillerle birlikte ortaklaştığı bir yönü var ise tanığın da söylediği şeyin davanın nereye seyredebileceği çok açık, net ortada diyebileceğimiz bir hale bürünüyor. Haliyle tanıklık çok önemli de bir delil bu haliyle. Şimdi bazen şunu yaşayabiliyoruz. İnsanlar bundan dolayı kaygılanabiliyor. Hatta şöyle şeyler olabiliyor. Ben bu tanıklığı yaparsam sonradan iş bulmak konusunda sorun yaşar mıyım, yaşamaz mıyım diye sorular soran bile olabiliyor. Maalesef evet olabiliyor. Yani çünkü bir korku mekanizması yaratıyor. Karşı tarafta bu konuyla kendisi mağduriyet yaşayabileceğini düşünen insan onu öyle korkutuyor. Kimse bu tip kaygıların içerisine girmemeli. Tanıklığın kamusal bir alan olduğunu unutmamalı. Tanıklığın birçok yargısal faaliyeti çözen kritik bir yeri olduğunu unutmamalı.
Evet arkadaşlar, bugün ilk bölümümüzün sonuna geldik. Ben de çok heyecanlıydım. Zaman zaman kelimeleri karıştırdım, dolaştırdım belki birazcık. Hani o yüzden kusura bakmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Podcast dinle.